Ayrım 18.
Artık hiç kuşkum yoktu. Mıntıkama girerek baştan çıkarırcasına kendini bana sunan bu peri kızıyı da aynı ailenin bir üyesiydi. Karnına doğru beje dönüşen kum rengindeki tüyleri güneş ışığını öyle şiddetli yansıtıyordu ki üzerinde altın kaplama bir giysi var sanırdınız. En büyüleyici yeri ise gözleriydi. Gözler tıpkı bir kraliçeninki gibi iri, parlak sarı ve adamı hipnotize eden bir mücevher gibiydi. Gözleri özellikle öne çıkıyordu çünkü başı biraz küçük, bedeni de hafif tıknazdı. Benden aşk dilenmek için yaptıkları yetmiyormuş gibi beni deli etmek için uzun tüylü kuyruğunu bir kırbaç gibi durmadan sağa sola vurarak içindeki gizi dışa vuruyordu. Ben çoktan ateşlenmiş onun esiri olmuştum bile. Daha düşünmeye bile fırsat kalmadan gırtlağımdan onun baştan çıkartıcı şarkısıyla birleşen boğuk bir çığlık çıktı. Varlığımı daha iyi hissettirebilmek için balkona atlayarak dünyayı şu benim çevre dostu her derde deva fıskiyemle dolgun miktarda ödüllendirdim. Artık bütün kokular havada birbirine karışarak bizleri sağır edip kendimizden geçiren sihirli bir atmosfere dönüşüyordu. Sanki artık sabrı kalmamış gibi yerde giderek daha vahşice sürünüyordu. Yine de çok dikkatli olmam gerekiyordu. Davranışlarından her ne kadar onun ne istediği açıkça belliyse de bunun için özellikle beni seçmiş olması bu işin içinde bir hainlik olabileceğini otomatik olarak aklıma getirdi. Ama hiç de öyle değildi. Olasılıkla burası onun tarafından çevredeki bütün hayranlar için seçtiği en iyi yerdi. Duruma bakılırsa acele etmem gerekiyordu. Çünkü bölgedeki yaşam biçimi düşünülürse hem cinslerinin duyarlılığı onunki gibi erken uyarılan cinsten olmalıydı. Elbette ben daha baştan avantajlı durumdaydım. Çünkü komşu bahçelerdeki rakiplerim benim bölgeme girmeye çekineceklerdir. Ancak bu kadar tatlı ve baştan çıkarıcı bir davete karşı koyabilmek hiç de kolay olmadığından sonunda her türlü riski göze alacaklardır. Başarıya çabucak ulaşmak için eski bir yöntemden yararlandım. Bakışlarını kısa bir süre benden ayırdığında birden balkondan terasa atladım ve orada donmuş gibi hiç hareketsiz kaldım. Sihirli bir numarayla biraz ona doğru yaklaştığımı fark etti ve tıslamaya başladı. Sonra yine şehvetle yuvarlandı ve bunu yaparken farklı bir yöne baktı. Bu fırsatı da hemen değerlendirdim ve ona bir parça daha yaklaştım. Kafasını bana doğru döndürür döndürmez ben yine taş kesildim ve saf saf etrafa bakınmaya başladım. Benim ona yaklaştığımı doğrudan fark ettiğinde bana saldıracağını biliyordum. Oysa hareketsiz biri onun saldırıya geçmesini önlüyordu. Bizlerde aşk çok karmaşık bir konudur ama itiraf edeyim başka türlü olmasını da istemezdim doğrusu. Bu dur kal kuyunu ben onun arkasına varıp tevazu dolu kısık bir tonla seslenene kadar sürdü. O da bazı fısıltı türü sesler çıkartarak yine bazı saldırgan hareketler yaptı. Ama artık gerçekten oynaşmak istediği açıkça belliydi. Buna karşın hala gurlayıp pençeleriyle bana saldırıyordu. Nefesi tükenip sonunda bana gerekli işareti verinceye değin bunları yapması için ona fırsat tanıdım. Çabucak etrafı gözden geçirdim, ortalıkta hiçbir rakibim yoktu. Meydan okurcasına önümde kurulup duruyor, heyecanla ön ayaklarını dans eder gibi sallıyor ve bağırıyordu. Çevresinde bir tur attım, vücudunu kokladım, zevkle dudaklarımı geriye doğru gererek dişlerimi gösterdim ve sonunda onun üzerine çıktım. Hemen kuyruğunu yana yatırıp bana en değerli yerini gösterdi. Kıpırdamayacağı ve birleşme anındaki reflekslerini rahatça yapabileceği biçimde hızla boynuma dişlerimin arasına aldım. Tipik bir erkek kedi cesti olan bu hareketi yinelenen bir kaba güç gösteri olarak görmek bir yanılgıdır. Bütün cinsel konularda ipler dişi kedinin elindedir. Sevişme sırasında erkeğe karşı kaba güç kullanan her zaman dişidir. Bu durumda erkek de kraliçesini fethetmeye çalışır. Erkeğin dişinin ensesini dişlemesi bir saldırganlık değil, tersine erkeğin kendini dişinin saldırılarından korumak için yaptığı psikolojik bir ustalıktır. Erkek kedi bu pozisyonda tıpkı bebekliğindeki gibi kendini salıverir. Yavru kediler kendilerini böyle salıvermeyi annelerinden edinirler. Bu hareket annenin tehlikeli bir durumda yavruları zarar görmeden başka yere taşıyabilmesi için gereklidir. Kedilerin yaşı ilerledikçe bu içgüdüsel tepki azalır ancak bütünüyle yok olmaz. Eşinin ense derisini dişleri arasında tutan erkek kedi, annesinin ağzında tutarken yavrularının uysal durduğu gibi onu uysallaştırma olanağına sahip olur. Hipnozu andıran bu numara olmasaydı, sevişme sırasında erkek kediler herhalde epey yara alırlardı. Bedeninin üst kısmını bütünüyle yere yatırıp arka kısmını havaya kaldırdı. İşte son işaret de buydu. Kraliçemi kollarımın arasına aldım ve işi bitirdim. Birleşmemizin zirvesindeyken zihin gözümün önünde yıldızların çaktığını, evrenlerin oluştuğunu görüyordum. Bir ışık demetinin sardığı sevgilimi evreni dolaşıp bana doğru gelen kutsal biri olarak görüyordum. İkimizi birlikte sanki aklımızı kaçırmış gibi yer çekimsiz bir ortamda dans etmeye çalışırken görüyordum. İkimizi milyarlarca ve milyarlarca evreni dolduran milyarlarca ve milyarlarca felideler üretirken görüyordum. Ki bunlar da kendi aralarında çiftleşerek bana benzeyen yavrular üretiyordu. Ve işte bu kutsal formül durmaksızın ve son bulmaksızın bizi yaratan bilinmeyen güçle birleşinceye kadar yinelendikçe yineleniyor, yinelendikçe yineleniyordu. İçimdeki bu kaynaşmanın yaşamımda o zamana kadar hissettiğim bütün kaynaşmalardan çok farklı olduğunu hissediyordum. Tam ben boşalırken acı bir çığlık attı ve hızla birbirimizden ayrıldık. Kafamdaki hayaller tıpkı geldikleri gibi aniden gidivermiş, geriye yalnızca buruk bir tat kalmıştı. Derhal ayağa kalktı ve bana saldırmaya başladı. Tırnaklarını çıkartmış, gelişigüzel bana vuruyor ve yüksek sesle bağırıyordu. Hemen kendi köşeme çekildim, kendimi temizlerken bir yandan da onun yerde yuvarlanarak yaptığı son kızışık hareketlerini izliyordum. Hızla yerde dönüyor ve hırlıyordu. ''Sen kimsin ve hangi ırktan geliyorsun?'' diye sordum sonunda dizginleyemediğim merakım nedeniyle. Soğuk ve ukala bir tavırla gülerken, parlak güneş ışığı nedeniyle göz bebekleri iyice kısılmış ve artık yalnızca iris tabakasının o muhteşem sarı rengi belirgin kalmıştı. ''Irk mı? Ne kadar eski ve sınırlayıcı bir kavram. Hangi ırktan olduğum o kadar önemli mi?'' diye ateş püskürdü. Sonra yan tarafa doğru yuvarlandı ve o da kendini temizlemeye başladı. Hayır diye yanıtladım onu. Hiç de o kadar önemli değil. Ben yalnızca kiminle karşı karşı olduğumu öğrenmek istemiştim. Eğer memnun olacaksan ben hiçbir ırktan değilim. Sevgilin tıpkı gördüğün gibi bir Francis. Yani yeni bir ırktan mı geldiğini söylemek istiyorsun? Yeni değil, eski. Daha doğrusu eski ve yeni ve tersi. İstersen bundan bir kafiye yapabilirsin. Benim adımı nereden biliyorsun? Bunu bana kuşlar söyledi. Peki senin adın ne? Benim adım yok. Şeytanca kıkır diyordu. Yo, hayır. Bu elbette yalan. Ama benim gerçek adım sana göre pek bir anlam taşımayacaktır. Çünkü sen onu anlayacak durumda değilsin. Buradaki herkes yanılgı ve karmaşa içinde galiba. Evet öyle dostum. Ancak bu konuda kafanı fazla yorma. Günün birinde her şey kendiliğinden açığa kavuşur ve her şeyin sonu iyi bitecek. Güven bana. Karşımda şehvetli hareketler yaparak beni yine uyardı ve bütün oyun yeni baştan başladı. Söylediği davetkar şarkı beni ilk seferindeki yoğunlukta yine baştan çıkardığından ona sormak istediğim bütün soruları unutmuştum. Birbirimizi giderek daha çok tahrik ettiğimiz bütün öğleden önceyi aşk meşkle geçirdik. Zevk alarak geçirdiğim saatlerde hiç rakip tarafından rahatsız edilmememize karşın yine de savaşırken gözetlendiğimiz duygusundan kurtaramadım bir türlü kendimi. Böyle bir durumun gerçekten var olup olmadığı ortaya çıkmadı. Çünkü ne zaman paranoyakça çevreye göz gezdirdiysem hiçbir şey görememiştim. Bu yabancıyla yaşadığım serüven sonradan bana harika ama oldukça tuhaf bir düş gibi gelmeye başladı. Öğle güneşi kara bulutlar tarafından kapandığında o da benden ayrılarak bahçelerin içindeki jungle'da gözden yitip gitti. O kadar yorulmuştum ve gücüm tükenmişti ki onu izleyecek dermanım kalmamıştı. Ancak onun için düğün yeni başlamıştı ve daha günlerce, gecelerce sürecekti. Her yerde dolaşan şu katilin onun da karşısına çıkabileceği hiç de aklıma gelmediğinden onu da bu konuda uyarmamıştım. Bu davranışımın nedenini hiçbir zaman çözemedim. Sonradan belki de o bir kurbana benzemiyordu diye düşünmüştüm. Güçlükle kendimi eve attıktan sonra Gustav'ın bezgin bakışlar altında midemi şu nefis latis katsi ile doldurdum. O da yeni kalkmış ve benim kahvaltımı hazırlamıştı. Bu nedenle de şu kaçamağımı kaçırmış olmalıydı. Yüzünü limon gibi ekşitmesinden benden çıkan şu keskin kokudan ne kadar rahatsız olduğu açıkça okunabiliyordu. Sonunda iğrenerek başını iki yana salladı. Banyo yapmak ve bizlerin temizliğe nedenle düşkün olduğumuzdan filan söz ettikten sonra onun yaşamına Archie'nin saçma sapan önerileriyle yeni girmiş, kısa sürede unutacağına inandığım ve benim nefret ettiğim bir yenilik olan besi değeri yüksek müslesini hazırlamak için kendi yetiştirdiği buğdayları homurdanarak dövmeye başladı. Gustav pazar günü şu onarım işine ara vermek istediğinden Tanrı'ya şükür o gün Archie'den kurtulmuş sayılıyorduk. Yemekten sonra doğruca yatak odasına gittim ve kendimi yastığımın üzerine atarak deliksiz bir uykuya daldım. Gözlerimi açtığımda olasılıkla uzun süredir başucumda bekleyen mavi sakal yere uzanmış esnerken "O ufaklığı ben de tanıyor muyum acaba?" diye söyleniyordu. Herhalde benim gibi biraz kestirmiş olan mavi sakalı Gustav evin içine almış olmalıydı. Ne kadar uyuduğum konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ancak öyle sanıyordum ki zaman öğleden sonrayı epey geçmişti. Bakışlarım pencereye takıldığında öngördüğüm kar yağışının gerçekleştiğini gördüm. Pencerenin ardında demir gibi gri gökyüzünden yağan fındık büyüklüğünde kar tanelerinin yoğunluğu dikkatimi çekti. Oturduğu yerde bir sağa bir sola hareket eden mavi sakal sinirli sinirli sağ ayağını yalıyordu. "Umarım onu tanıyorsundur. Çünkü o bize şu olayları aydınlatmamıza yardımcı olabilir," dedim. Suratını asarak sağlam gözüyle suçlarmış gibi bana baktı. "Olayı mı? Aydınlatmak mı? Hala bu saçmalığa kafa yorduğunu söyleme sakın. Senden yayılan şu pis kokulara bakılırsa senin artık yaşamın daha keyifli yanlarıyla ilgilendiğini söylemek yerinde olur sanırım." Onun bütün bunları ciddi olarak mı söylediğini yoksa içindeki gizli bir kıskançlık nedeniyle mi bana fırça attığını tam olarak kestiremiyordum. Kendisi de misler gibi kokmayan bu oğlan yoksa beni rahip falan mı sanıyordu? "Oo, bugün pek keyfimiz yok galiba. Bu aptalca suçlamalarının ne anlama geldiğini bana da söyler misin acaba?" "Bir de soruyorsun ha. Piyango dün Felicitas'a akşamda solitaire vurdu. Bütün bölge ayaklanmış, her yerde senin Kong'un, Herman ve Herman'ın şu katili elinizden nasıl kıl payı kaçırdığınız anlatılıp duruluyor. Bana kalsa bu işin iyice suyu çıktı artık. Ama sen şu sivri zekalının kıçına tekmeyi basıp hepimizi bu lanetten kurtaracağın yerde sakin sakin gönül eğlendirip uyukluyorsun. Senin artık şu benim tanıdığım çok bilmiş Fransız olmadığını söylemek zorundayım." Evet, artık ağzındaki baklayı çıkarmıştı. Elbette benim Kong ve ortaklarından ayrıldıktan sonra öğrendiklerimden haberi yoktu onun. Çözüme ne kadar yaklaştığımı, şu kasabı ele geçirmek için çözmem gereken ancak birkaç düğüm kaldığını bilemezdi ki. Ya da en azından ben böyle sanıyordum. Şu korkunç günlüğün varlığından da haberi yoktu onun. Bütün bu olaylar onun sakatlanmalarıyla ilintili olduğundan bütün hikayeyi ona biraz yumuşatarak anlatmak gerekiyordu. Sözün kısası benim hakkımda yanılıyordu. Mavi sakal, eğer benim burada bir şey yapmadan pineklediğimi ve yalnızca dişlilerle gönül eğlendirdiğimi düşünüyorsan gerçekten çok üzülürüm. Seni temin ederim ki yanlış düşünüyorsun. Dün gece bu bölgede kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı şeyler ortaya çıkardım ben. Bunlar bizim şu yabaniyi ele geçirmemize yardımcı olacak korkunç şeyler aslında. Bütün bunları sana daha sonra anlatacağım. Çünkü olanları ben bile tam anlamıyla kavramış değilim. Ama sen önce bana soracağın soruları yanıtla. En önemli sorum şu. Şu sırada Joker nerede bulunuyor? Samimiyetime ve iyi niyetime inanmış göründüğünden öfkesi yavaş yavaş dağılarak yerini büyük bir dikkate bıraktı. Yüzünde o küçümser kuşkudan eser bile kalmamıştı. Konuşmaya başlamadan önce gırtlağını temizledi. Joker mi? O koca olan herhalde evinde oturmuş bir dahaki vaazına hazırlanıyordur. Zaten bu havada başka ne yapabilir ki? Evi nerede peki? Onun sahibinin bizim bölgenin epey uzağında bir züccaciye dükkanı var. Orası hem depo, hem dükkan, hem de onların evidir. Joker'in orada olduğunu sanıyorum. Pekala, ben önce Pascal'a bir ziyarette bulunacağım. Bu arada sen de Joker'e gidip benim ve Pascal'ın onunla şu cinayetler hakkında konuşmak istediğimizi söyleyeceksin. Eğer her zamanki gibi ters davranacak olursa ona sakince ama kararlı bir ifadeyle Joker diye birinin sevgilisi Solitaire'i öldürüldüğünü ileri sürerek Kong'u devreye sokabileceğimizi söyle. Sonra hepimiz Pascal'ın orada buluşuruz. Kahretsin, demek Joker yapıyormuş ha? Bunu henüz büyük olasılıkla kanıtlayamayız. Bu nedenle onu iyice korkutman gerekiyor. Anladın mı? Anladım. İkinci soru. Bu sabah hiç tanımadığım ırktan bir bayanla tanıştım. Onun davranışları da beni kuşkulandırdı. Tüyleri kum renginde, gözleri de parlak sarıydı. O melez türü biliyorum. Sayıları o kadar fazla mı? Evet öyle. Özel yetiştirilen ve şu sıralar çok revaçta olan bir türe benziyorlar. Yakında bütün bölge bu kendini beğenmişlerle dolup taşacak. Şu aptal insanlar yıldan yıla yaptıkları aptalca buluşlarla bizim türümüzü nasıl daha mükemmel hale getireceklerini düşünüyorlar. Ancak bu yeni ürettikleri türle galiba baltayı taşa vurdular. Ne demek istiyorsun? Onlar bizler gibi değil. Ne bileyim, içimde öyle bir his var sanki. Sanki şu yeni ırklar yetiştirme işi biraz ters gitti. Yani şu yeni tipler daha vahşi, daha soğuk ve tehlikeli. Yani yırtıcı hayvanlar gibi mi? Tam değil. Yoksa onları evlerine almak için insanların biraz maçası sıkardı, değil mi? Bazen onların karanlık amaçlarına ulaşabilmek için karınlarını doyurup kafalarını sokacak sıcak bir evleri olsun diye uslu çocuk rolünü oynadıklarını düşünüyorum. Pis egoistler. Onların amaçlarının ne olduğunu tam bilmiyorum aslında. Ama her halükarda bizimle ilişki kurmaktan kaçınıyorlar zaten. Onlara hiç tahammülüm yok. Başka ne öğrenmek istiyorsun? Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi kolları sıvayıp işe koyulalım da karanlık olmadan bitirelim. Gustav, soğuk nedeniyle istisnasız bütün kapıları ve pencereleri kapattığından evin içinde onu aradık ve bizi dışarıya bırakması için miyavlayarak ona yalvardık. Bu odadaki onarım, tavandaki karton piyerlere varıncaya değin tamamlanmıştı. Şu benim sevgili dostum bir çalışma odası olmadığı için büyükçe bir masaya buraya sokmuş ve üzerine o güzelim resimli kitaplarıyla bilimsel yazıları yaymıştı. Yıllardır kafasında Mısır tanrıçası Bastek hakkında ayrıntılı bir kitap yazmayı düşler durur. Boş kaldığı her an deliler gibi bu projenin üzerinde çalışır. Ama ne yazık ki bu yolda ancak bir arpa boyu yol alabildi. Çünkü geçim paramızı kazanabilmek için o berbat romanları yazarken araştırma ve incelemeleri hep yarıda kesmek zorunda kalıyordu. Yeni evimiz bütçeyi delik deşik ettiğinden son zamanlarda gençlik dergilerinde ilk adet kanaması ve ergenlik sivilceleri konusunda gerçekten berbat yazılar yazmaya da başladı. Şimdiye kadar kağıda döktüklerinin içinde en berbat olanı da sansasyonel başlıklı "Okul müdürü bana odasında tecavüz etti" yazısıydı. Yazının alt başlığı şöyleydi. "Beni 6 kez sıkıştırdı ve o acı olay başıma 6 kez geldi. Bu haksızlığı doğruna ulaştırabilmek için belki ben de bu başlığın altına bunun üzerine ben de 6'ız doğurdum" diye yazabilirdim. para uğruna ne kadar sersemce şeyler yaparsa yapsın, yüreği her an Mısır'daki esrarengizlikler için atıyordu. Hemen hemen hiç araştırılmamış Tanrıça Bastek kültü, 4. kitabının konusunu oluşturacaktı ve bu yüzden bütün dünyadaki Ejiptolog ve müzelerden en yeni araştırmaları getiriyordu. Günlerce ve gecelerce bu araştırmaların, yazıtların ve duvar resimlerinin fotoğrafları başında oturarak onları okuyordu. Bu kitabı bitirmek onun için özellikle önemliydi. Çünkü analığın, verimliliğin ve diğer dişilere has erdemlerin sembolü sayılan Tanrıça Bastek'in diniyle bütün türümün tapınması arasında sıkı bir ilişki vardı. Kazılarda ortaya çıkartılan parçaların sayesinde Tanrıça'nın çoğunlukla Feride olarak tasvir edildiği bilinmektedir. Mavi Sakal ve ben oturma odasına girip çıkardığımız yüksek seslerle evden çıkmak istediğimizi ona anlatmaya çalıştığımız sırada onarım çalışmalarından kısa bir ara bulmuş olan Gustav yine masaya gömülmüş bilmem hangi hiyeroglif üzerinde ter döküyordu. Önce kararlı biçimde olmaz dermiş gibi kafasını sallarken o bilinen bebe dilini kullanarak bizim gibi kaç tanesinin kar yığınları arasında can verdiği gibi korkunç masallar mırıldandıysa da sonunda yumuşadı ve tuvaletin penceresini açtı. Yolda Mavi Sakal'a yeniden eğer Joker karşı koyacak olursa ona başının bizimle belaya gireceğini hatırlatmasını söyledim. Sonra birbirimizden ayrıldık ve ben duvarların üzerinde diz boyu kara bata çıka Pascal'ın evine doğru yürümeye başladım. Buz gibi havayı içime çekip bembeyaz manzaranın keyfini çıkartırken öğleden önce hovardalığım aklıma geldi. Ben hiçbir ırktan değilim demişti ve günün birinde her şey kendiliğinden açığa kavuşur diye eklemişti. Irkının hem eski hem de yeni veya farklı olduğu kehanetinde bulunarak ırkı konusunu bir sır haline getirmişti. Bütün bunların anlamı neydi peki? Irkı olmamak diye bir şey yoktur ki. İçimizden herkes bir ırktan gelir. Bu kaçınılmaz bir gerçekti. Mavi Sakal'ın bizimle ilişki kurmaktan kaçınıyorlar şeklindeki açıklaması midemi daha da bulandırmıştı. Rastlantıya bakın ki bütün olup bitenler şu cani ırk iddiasıyla tamamen uyuşuyordu. Bütün iddialar yerin dibine batsın, içimden bir ses katilin o tanrısal yaratık ya da arkadaşlarının olduğunu kabul etmemi söylüyordu. Bu tahminde neyin yanlış olduğunu tam olarak bilmiyordum ama bunu bir türlü kabullenemiyordum. Yoksa ona aşık mı olmuştum? Ya da şaşmaz içgüdülerim yine iş başında mıydı? Sonuçta cinayet nedeni tam olarak ortaya çıkmadan katilin yakalanmayacağını düşünerek kendimi biraz teselli ettim. Nihayet tıpkı İrlanda viskileri için yapılan reklam fotoğraflarında olduğu gibi çatısı karlarla örtülü, aydınlık pencereli ve kartpostalları anımsatan biçimiyle bacasından duman çıkan şu yipi villasına dönüştürülmüş olan eski yapıya ulaştım. Ne yazık ki bu kez arka kapı kapalı olduğundan önce bütün evin çevresini dolaşıp bir geçit bulabilmek için uğraşmak zorunda kalmıştım. Evin bodrum pencerelerinin bulunduğu ve çakıl taşlı kaplı ince bir yolla caddeye bağlanan uzunlamasına olan tarafında gerçekten de bir geçit buldum. Pascal'ın sahibinin küçük sevgilisinin hareket özgürlüğünü sağlayabilmek için yaptığı buluş tam anlamıyla mükemmeldi doğrusu. Aşağıdaki duvarın içine modern çevre düzenlemesiyle uyum sağlayacak biçimde ancak bizlerden birinin geçebileceği bir geçit yapılmıştı. Tabak genişliğinde olan bu deliğin çevresine parlak bir demir halka tespit edilmişti. Bunun üzerine tutturulan plastik şeritlerde kapı görevini görüyordu. Bu kapıyı açabilmek için tıpkı fotoğraf makinesinin diyaframının otomatik olarak açılıp kapandığı gibi yalnızca bu şeritlere başınızla hafifçe dokunmanız yeterliydi. Derhal çalışma odasına doğru koştum ancak bu kez bilgisayarın başında Pascal yerine evin beyi oturuyordu. Uzun saçlarını tıpkı Karl Lagerfeld gibi bağlayan Yankee tipli bu adamdan aslında hoşlanmıştım ama onunla yakından ilgilenmek isterdim. Ama Tanrı biliyor benim şimdi çok farklı sorunlarım vardı. Sonunda Pascal'i duvarlarında iki cinsel organ tablosunun asılı bulunduğu, içi neredeyse bomboş olan oturma odasında buldum. Pascal büyük, erguvani, kenarları altın renkli kordonlarla süslü, köşelerinden krallara yaraşır biçimde püsküller sarkan ipek bir yastık üzerinde uyukluyordu. Bütün odayı yalnızca tavana bakan üç küçük halojen lamba aydınlattığından parke döşeli zemine loş bir ışık vuruyordu.